Evet. Aslında konumuz birinci söz ama sizi bütünüyle Risale-i Nur külliyatının konseptiyle, vizyonuyla tanıştırmak istiyorum. Birinci söz Risale-i Nur külliyatının kronolojik olarak değil ama metodolojik olarak başlanır. Yani Bediüzzaman Hazretleri birinci sözden önce de çok eser yazmıştır. Mesnevi Nuriye Arapça, kendi ana dili olmayan dilde Mesnevi Nuriye, yine kendi ana dili olmayan dilde yine İşaret-ül İricaz gibi muhteşem bir tefsir yazmıştır. İnanılmaz bir şey. Yani her tefsir böyle olsa ya da İşaret-ül İricaz Bakara'da bitiyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena ayetinde bitiyor. O Nas'a kadar devam etseydi imtihan sırrı bozulurdu diye korkuyorum. Ya, böyle bir şey olabilir. Harfinden de kelama dair yorum çıkarıyoruz. Onun için Risale-i Nur külliyatı deyince metodolojik olarak birinci sözden önce yazılmış eserler var. Pardon, kronolojik olarak ondan önce yazılmışlar var. Ama metodolojik olarak Risale-i Nur'un DNA'sıdır birinci söz. Ana kartı diyebiliriz. Birinci sözü anlarsanız, bütün Risale'yi anlarsınız. Bütün Risale'yi anlarsanız dönüp dolaşıp yine birinci söze gelirsiniz. Çünkü hemen her şey onun içinde. Ana kart, ana açılım noktası. Risale-i Nur'la Kur'an ilişkisine dair bir notu da aktarmam lazım size. İşaret-ül İcaz bir tefsirdir. Ama onun bir metodu vardır, metodolojisi vardır. Gördüğünüz gibi harf harf gider ve açıklar. Ama Risale-i Nur nasıl kategorize edilebilir? Buyurun lütfen. Nasıl tanımlanabilir? Tefsir kelimesinin doğru olmadığı, tefsir tabirini hak etmediğinden dolayı değil, tefsirden fazlasını hak ettiği için ya da tefsir tabirinin onu tümüyle karşılamadığını bildiğim için tefsir değildir Risale-i Nur külliyatı. Tefsir diye sınıflandırılırsa, tanımlanırsa itibar etmeyin. Ya da en azından tefsirdir. Tefsirin fonksiyonunu yerine getiriyor ama tefsir değildir. Peki tefsir değil de ne? Geçen yıl Fırıncı abi, üstadın talebelerinden, yaşayan en yaşlı talebelerinden, aynı zamanda en delikanlısıdır. O çok özel bir şahsiyeti vardı. Nasip oldu, beraber hacca gittik. Arafat'tayız. Böyle bir bahis açıldı. O böyle her zamanki şeyiyle, yani sanki 40 yıldır benim için saklı olmuş gibi kelimeyi patlattı. İksir dedi. Tefsir değil, iksir dedi. Ardından da bir ufak bir gülücük patlatıverdi her zaman olduğu gibi. Risale-i Nur tefsir değil, iksirdir. Bunu şöyle bir meseleyle izah edeyim. Aranızda sağlıkçı var mı? Nedir efendim, ayıp değilse? Nereden sağlıkçısınız?
Hemşire.
Hemşiresiniz siz?
Eczacı.
Eczacısınız. Özellikle size soruyorum hemşire hanım. Peki eczacılar görmemiş olabilir. Hiç kan gördünüz mü? Evet diyorsunuz. Galiba gördüm diyorsunuz. Ben de hekimim, ben de sağlıkçıyım. Yani ilahiyat doktoru falan dinlediğini zannetmeyin bu arada. Belki bilmeyenleriniz vardır. Ben tıp fakültesi mezunuyum. İmam Hatip ya da ilahiyat okumadım. Benim İmam Hatip'imde, ilahiyatımda birinci söz. Oradan beslendik. Hatta her şeyim Risale. Kaldırsanız özgeçmişimden Risale'yi Kekemoğlu verdim. Bir şey çıkmaz benden. Şimdi kan görüp görmediğinize ben anlatayım, siz karar verin. Nerede gördünüz? Tüpte ya da enjektörde?
Yani Ha,
damar dışında gördünüz. Evet. Ekstravasküler gördünüz yani, değil mi? Güzel. Damar dışındaki kan nereye gider? Nereye akar? Kalbe akar mı? Akmaz. Evet. Hücrelere akar mı? Akmaz. Akışı düzgün müdür? Yok. Artık bilinçsiz bir akıştır o. Bir yere doğru akmaz. Damar dışındaki kan ölüdür ya da ölmek üzeredir. Damar dışındaki kanın basıncı var mıdır? Tüpteki kanın yoktur. Az sonra rengini, kıvamını kaybedecektir. Kıvamı da yoktur. Kalbe uğramaz, hücrelere uğramaz. Nefes almak ya da nefes vermek söz konusu değil. Sıcak mıdır? Az sonra soğuyacaktır en azından. Pırtlaşacaktır. Katısı sıvısı birbirinden ayrılacaktır. Homojenliğini kaybedecektir. Oysa bizim bildiğimiz kan damardadır. Damardaki kan sıcaktır. Damardaki kanın basıncı vardır. Damardaki kan ölü değildir. Her noktasında milyonlarca can, al yuvar, ak yuvar vardır. Akışı bilinçlidir. Nereye, niye, nasıl aktığını adeta bilircesine bir şuurla akar. Sıcak, canlı, akışı bilinçli. Hatta 150 bin kilometrelik damar ağımızda, 150 kilometre değil, 150 bin kilometrelik damar ağımızın her noktasında sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir koreografi sergilerler. Kim nasıl dans ederler, koşarlar, ederler. Kalbe uğrar, hücreye uğrar. Acıkır, doyar, nefes alır, nefes verir. Basıncı vardır. Nabzı vardır, tak tak tak vurur. Sıcaktır, sımsıcaktır. Kan gördünüz mü? Evet ya da hayır. Gördünüz mü? Görmediniz. Bak hemşire hanım bile kan görmemiş. Ben şu kadar yıldaki hekimim, ben de kan görmedim. Gördüğümüz kan tüpteki kandır. Şimdi lütfen bu meseleyi alın, zihninizde bir kenara koyun. Bakın tefsir usulü Kur'an'ın cümlelerini alır, onu deyim yerindeyse damar dışına çıkarır ve önümüze malzeme olarak kor, der ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, lamı şu demektir, hamdinin şu şu anlamları vardır. Falanca tefsir Razi bunu demiştir, Zevahseri şunu kastetmiştir. Aslında gerekleri de şöyle anlaşılmıştır, şu vakitte inzal olmuştur, nazil olmuştur. Su hakkında çok şey bilmek susuzluğunuzu giderir mi? Yani acıkmışsınız iftar vakti, böyle diliniz damağınıza yapışmış, yapışmış. Tam böyle bismillah suyu içeceksiniz. Arkadaşınız al bak diyor. Bu suyu ben sana anlatayım bir dakika diyor. Bu su var ya, 2 hidrojen, 1 oksijen, aralarında 103 derece, 103 derece açı vardır. Şu kadar derecede kanlar kırılır. Ne yaparsınız? Bana ne? Versen şu suyu, bak su neymiş ben sana göstereyim bak. Su bu. İçmediğiniz su, ne kadar bilirseniz bilin, suyu bilemezsiniz. İlmiyle amil olmayana Allah yeni ilimler vermez. Suyun ameli onu içmektir. Onunla suya ihtiyacını anlamaktır. Susamaktır. Suyu anlamanın en kestirme, en doğrudan dile getirilmez, sözle ifade edilmez şekli susamaktır suya. Özlemektir suyu. Kur'an'ı anlamanın da yolu ona ihtiyaç duymaktır. Ona muhtaç olduğunu, acıktığını, susadığını fark etmektir. İştahsız oturduğunuz sofrada ne kadar güzel yemek olursa olsun tadını da alamazsınız. İştahsız oturmuşsunuz. İştahsızdan da ötede bunun yenecek bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Önünüze bir şey koymuşlar. Bu diyorsunuz, pardon, bu şey mi? Diş macunu mu bu? Öyle bakıyorsunuz tahin helvasına gibi. Kur'an'la ilişkimizi sorgulamamız lazım. Risale-i Nur, Kur'an'la ilişkimize damar dışında değil, damar içinde yön verir. Bizi damarın içine sokar. Bizi damar dışına çıkmış, kendi dekorundan, kendi bağlamından kopmuş bir böyle bilimselliğe, bilgi manisinde bizi götürmez. Onun için bir ara promosyonu vardı gazetenin, Yeni Asya'nın. İşte esnafa bu tefsirdir diye dağıtmışlar. Sözler tamam, lemalar tamam, mektubat tamam, şualar tamam. Sıra gelmiş Kastamonu layıkasına, olay. Bir de diyor ya, Kastamonu adından tefsir nasıl olur diyor. Emir daha layıkasız, böyle tefsir mi olur diyor. Var mı? Olur. Kur'an'la yaşamanın ne demek olduğunu size aktaran bir eserden bahsediyoruz. Kur'an'a göre yaşamak. Kur'an'ın nabzından beslenmek, Kur'an'ın memesinden beslenmek. Yani bunun tarifi yoktur. O işte bir Risale-i Nur'un tefsir olmadığını buradan anlarız. Tefsir kelimesi Risale-i Nur için yetmez. Ve Risale-i Nur okumalarımızın Kur'an'la paralel, hadislerle paralel gitmesi gerekiyor. Daha da beri de klasik kaynaklarımızla paralel gitmesi gerekiyor. Bana hep sık sık soranlar, üstad demiş ki Risale-i Nur size yeter, başka eser okumayın. Bunu çok bağnazca algılayanlar diyor ki canım, işte gerçekten de kütüphanemizde başka dini eser koymazlar. Ama ben okula gidiyorum, hukuk kitabı okuyor arkadaşım yanımda, Risale-i Nur dışında. Acayip, tuhaf bilmem ne, medeni hukuk kitabını okuyor. Onu da yasaklar. Böyle anlamayacağız. Risale-i Nur, okumak, Muhiddin-i Arabi okumak demek. Abdülkadir Geylani okumak demektir. Risale-i Nur okumak, Mevlana okumak demektir. Gazali, Rabbani okumak demektir. Çünkü, çok basit bir örnek vereyim, oradan anlayınız. Efendim, Abdülkadir Geylani'nin kitaplarından birinin çevirisini okuyorum. Daha doğrusu çeviriyorum. Türkçe'ye yeni basılmış. Diyor ki, içsel diyor, dışsal diyor. İçselden ne anlarsınız? Dışsaldan ne anlarsınız? İçsel batın mı? Enfüs mü? Dışsal zahir mi? Afak mı? Bakın Kur'an kelimelerinin vahyin terimleri, terminolojisi vardır özel. Her meslekte bu vardır. Biz şimdi sağlıklıyız. Ben eczacı ve hemşirem kardeşlerime plazma deyince hemen çak anlarlar. Plazma. Yani gidin Casablanca'da da aynısını söyleyin. Plazma deyince oradaki hekimle aynı dili kullanmaya başlarsınız. Yani işte kalp yetmezliği deyince, kronik kalp yetmezliği deyince, işte congestive heart failure, CHF, herkes İngilizce bilenler aynı şeyi anlar. Tanımlanmıştır o. Siz onu kafanıza göre os mandibula deyince herkes çene kemiğini anlar. Standarttır. Kur'an, vahiy. Vahiy kendi terminolojisi vardır. Hamd kelimesinin yerine övgüyü koyarsan, yerine koyarsan yanlış yapmış olursun ama yanına koyabilirsin. Değil mi? Yanına koyabilirsin en fazla. Yerine koyduğun zaman halt edersin. Hamd. Kur'an'ın, vahyin DNA'sı, ana kodu gibidir. Ana kart gibidir. Risale-i Nur'un fonksiyonlardan bir tanesi dilimizi Kur'an kelimeleriyle sürekli canlı bağlantı içinde tutmasıdır. Arapça eğitimi almadım özellikle ama çok denedim. Herhangi bir Kur'an sayfasını açın, herhangi bir ayet Arapçasında okumaya başlayın. Ki Kur'an Arapçasının bir özelliği vardır. 300 kök kelimeyi bildiğinizde, sadece 300 kök kelimeyi bildiğinizde, Kur'an'ın %75-80'inin çekim farklarını da bir şekilde hallettiğinizde %75-80'ini anlar hale geliyorsunuz. 300 tane kavramı, 300 tane terimi 18 yaşına gelmiş ev kızı sadece mutfakta öğreniyor. En az 300 tanesini. 5 tane çatal bıçak kaşık markası. Jumbo, Hisar, Dette, Arkopel, Dette gider. Blender, mixer, microwave, deep freeze. İngiliz olması şart değil. Kulak memesi kıvamı. Bunu sadece kadınlar biliyor mesela. 300 tane kavramı ezberliyorlar o yaşa gelinceye kadar. O zaman Kur'an'ı anlamama gerekçemiz kalmıyor. Sen hiç özel eğitim almadan 300 tane özel kavramı Kur'an mutfakta alıyorsan, yani pardon, krem şanti nerede alınır, nasıl alınır, kaç kilo bakkala mı sorulur, pastaneden mi alınır, damardan mı kullanılır, ağızdan mı alınıyor bilmiyorum. Nereye sürülür? Benim yok. Bunu bak, aşağı yukarı bütün ev hanımları biliyor. Krem şanti. Belki de yemişizdir. Ne yapıyor? Nereye kullanıyor?
Yaş pasta yemişseniz muhakkak yemişsiniz.
Kesinlikle. Vanilya. Allah Allah. Ne yaptı? Ne yapıyor? Bak.
Kekek atılıyor.
Kekek atılıyor. Emine ablaya sordum. Emine Bedel'e. Dedim ki dedim bu 5 yani mutfakta dedim ben 300 tane kavram dedim örnek veriyorum kafadan attım ama şöyle çıkardım yine de bir liste var bilgisayarımda. Yani sıradan. Yok dedim 500'ü geçer dedi. 300 tane kök kelimeyi bildiğinizde çok küçük çekim farkları vardır. Mesela hamd kelimesini bilirseniz Mahmud'u da anlarsınız. Ne bileyim herhangi bir şey ayet açalım mesela. Ayet mi bu? Evet. Sümer suresi. Ve ma kaderullahi hakka kadrihi. Güç zor mu? Arapça zannediyorsunuz değil mi? Türkçe anlıyor. Ve ma kaderullah. Hadi lemayı anladık. Anlamadık. Arapça. Ve ma. Her neyse. Kaderullah. Hakka kadrihi. Anlamadığınız kelime var mı burada? Kader var. Allah var. Hak var. Tekrar kadir var. Kadrihi. Vel ardu cemi'an kabdetuhu yevmel kıyameti. Arz, cem, cem'i yuvar, cemi'a, cami. Kapsa, silahların kabzası var. Kabza, kabza. Tutulacak yer. Kabdetu, yev. Dilimizde var, yevmiye. Kıyamet var zaten. Ve semavatı var. Ha, matfiyyatun. Ha, bunu bilemeyebiliriz yani. Burada bir şey var. Azıcık bu 300'ün dışındaki kelime. Bunu da bu vesileyle öğrenmiş olalım. Bir yeminihi. Bir'yi atalım. Yemin. El galiba. Doğru bilmiyorum. Şimdi bir de ben bilmiyorum bunu gerçekten. Bildiğimi iddia etmiyorum. Meal okuyalım bak nasıl çözeceğiz. Yani su doku çözeceğinize bunlarla uğraşalım. Ne kadar heyecanlı. Ya kelimeler ortada. Hadi birleştirelim. Bir kıvamını bulsun. Bakın. Ve ma kaderullahi hakka kadrihi. Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Demek ki وَمَا قَدَرُمْ Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kadrihi. Kelimede buluyoruz. Ona layık tazimi göstermediler. Yani bir de yorum yapmışlar. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda. وَالْاَرْضِ جَمِيًا قَبْدَدُهُ Arz, cem'an, onun kapsasında, elinde. Onun avucunda. Ve وَالْسَمَاوَاتُ مُتْفِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Ve semavat da matfiyyatun bükülmüş olarak, tav'an, böyle eğilmiş, kıvrılmış olarak onun yemini, onun elinin içindedir, avucundadır. Üstelik biz Osmanlı toplumunun torunuyuz. İngiliz olsaydık, Fransız olsaydık zorlanabilirdik. İngilizce'de secde kelimesini karşılayacak kelime yok yani. Zavallı Muhammed Esed, İngilizce'yi ilk ve en kapsamlı çevirenlerden kafayı yere değdirmek demiş. Kafayı yere değdirmenin bir sürü şekli var. Amuda kalkar, vurursun böyle. Ne? Bak bizde var, biz secde diyoruz. Bunun için Risale-i Nur Külliyat'ın gizli misyonlarından bir tanesi ağırlığını o yüzden bu ağırlık Risale-i Nur dilinin ağırlığı böyle kasti bir ağırlık değildir. Keyfi bir ağırlık değildir. Ya ne yapalım? 30'larda dil buydu. Hayır, 30'larda yazılan hatta okunan başka bir eserle kıyaslayın. Ladini bir eserle kıyaslayınız. Nutuk'un orijinalini okuyunuz, bir de sözlere bakınız. Onun çok daha ağdalı olduğunu göreceksiniz. Çok daha ağdalı bir dil olduğunu. Üstelik, üstad çok ilginç bir adam. Diyor ki, işar eder, bildirir. İzhar eder, gösterir diyor. Böyle kelimeler var. Bakıyorsun, kendi lügatını kendi içinde koymuş. Diyor ki bize, evladım diyor bak, ben istersen izhar eder derim, gösterir demeyebilirdim. Yani izhar eder demekte kalsaydım 30'lu yıllarda kafası ancak 30'lu yıllara basan bir adam olarak beni tanırdı. Ama ben izhar eder kelimesini kullanırken gösterir kelimesini de kullanabileceğimi sana gösteriyorum. Bilmediğimden değil ya. Bildiğim halde izharı kullanıyorum. Bildiğim bir şey var ama bildiğimse şu. İzhar kelimesini hiç kullanmaksızın sadece gösterir diyebilirdim ama sen izhardan, zahirden, zuhurdan, tezahürden, tecelliden yani Kur'an'ın vahyin damarına, kalbine giden o damardan, kelimeden mahrum kalacaktın. Bakacaktın zahir esması gelince önüne bu ne diyecekti? Batın ismi gelince önüne Allah Allah. Bir defa görüyorum. Bu ne batını? Hangi batın? Değil mi? Risale-i Nur'un bir özelliği daha. Kendi içinde Esma-i Hüsna zikridir. Sadece anlamadan Risale okursanız, günde 50 sayfa mesela, en az 100 ismi belki onar defa zikretmiş olursunuz. Hiçbir cümlede, hiçbir şekilde esmasız, üstelik o cümlenin konteksti içinde o esmayı kullanmaksızın geçmez. Bakın, dini kitaplara bakınız. Kimleri Allahu Teala der. Allah C.C. der. Risale-i Nur'da Allah C.C. tabirini göremezsiniz. Utandığında mı? Yok. Allah zat ismidir. Hangi olaydan, hangi kavramdan, hangi fiilden bahsediyorsak o fiilin icap ettiği esma söz konusudur. O şekilde zikredilir Allah orada. Kadir-i Zülcelal diye zikredilir, yeri gelir. Yeri gelir, Kerim-i Pürneval diye zikredilir. Yeri gelir, Aziz-i Hakim, yeri gelir, Kadir-i Rahim diye zikredilir. O yerlere dikkat edin. Bu aynı zamanda Kur'an'ın üslubudur. Kur'an'da 5 ayetten birinde neredeyse anlatır, bir esmaya bağlar. Tevvâhu'r-Rahîm der. Tevvâhu'r-Rahîm ayetinden sonra geri dönün o ayeti bir daha okun. Orada tövbe edilecek, merhamet hak edilecek bir eylem tavsiye ediliyordur, konu odur. Siz hayatınızda şöyle düşünün, siz bana geldiniz, benim zat ismim Senai, durup dururken bunu kullanmazsınız. İhtiyacınıza göre, kimisi diyor ki, hocam siz şiirden anlar mısınız? Hocam sıfatıyla geliyor. Bunu bir baksanız, birisi diyor, doktor bey diyor, benim annem romatizmasına bu konuda ne dersiniz diyor, bak. Ben hem doktorum hem de onlara göre diyelim ki şairim ya da yazarım. Efendim siz çok iyi yazılar yazıyorsunuz. Ben sizin yazılarınızı çok takip ederim efendim. Nesillerinizi de çok ciddi okuyorum. Gelen sözün ne olmasını beklersiniz? Benim 10 yıldır halledemediğim bir baş ağrım var. Doğru, ben hekimim ama bana o makamda siz yazarlık sıfatımla muhatapsınız, doktor demeniz uygun olmaz. Aynı şey Risale'nin içinde hiçbir zaman esma sapması yoktur. Denemesi bedava. Şimdi birinci sözü o niyette bakın. Geldi mi?
Gelmek üzere.
Geldi. Gelmek üzere en azından. Kur'an'ın bütün sureleri hangi harfle başlar? Bütün sureler B ile başlar. Bütün surelerin ilk ayeti Bismillah'tır da ondan. Ama Bismillah'la başlamayan tek bir sure vardır. Ne? O nasıl başlıyor? O da Beraetün diye başlıyor. B ile başlıyor. Besmele ile başladığı halde Besmele'den sonra B ile başlayan başka bir sure yok. O zaman deriz ki tesadüfidir bu falan tercih. Bak dikkat edin. Allah Besmele'den vazgeçiyor ama B'den vazgeçmiyor. Demek ki B'nin hatırı, Besmele'nin B'sinin hatırı Besmele'nin hatırından yüksek. Ya da Besmele'nin hatırı B'den yüksek. Çünkü B varlığın, kevnin insan gibi varlığın zirvesi, var ediliş mucizesinin zirvesi. Yani insandan öte bir şey yok. Yani şunu diyebiliyor muyuz? Ya aslında biraz daha beklesek bir 4000 yıl daha var. İnsan ötesi bir şey yaratacaktı Allah. Aslında onlara kitap indirecekti. Onlardan peygamber gönderecekti. Yok. İnsanın ötesinin de ötesi insanın konuşabilir olmasıdır. İnsan konuşuyor. Beyan var insanda. Beyanın başı B. İlk defa İki dudak birbirine değiyor. B. İşte o mucizenin başladığı yerdir. İki dudak B diye birbirine değiyorsa Allah'ın yaratışının devresinin en son noktası demektir. Tamamlanmış demektir. Yarattı. İki dudak, biri oradan geldi, biri buradan geldi. Devre tamamlanıyor. B. Başarı. Allah'ın yarattığı, o kadar aşkla yarattığı şey, hani deriz ya, konuşuyor deriz ya. Yani çok iyi bir sanat eserini övmek için Allah konuşturmuş. Allah hep konuşturuyor zaten. Kelimenin tam anlamıyla konuşturuyor. Onun için B, yaratılışın zirvesinin zirvesidir. Öyle B demek kolay iş değildir be. Trakyalı kardeşlerimiz haklı. Onlara B'ya diyorlar ya. O yüzden Kur'an'ın bu üslubuna hürmeten bütün klasik alimler, yazarlar eserlerini Bey ile başlatmışlardır. Besme ile başlatmışlardır ayrı mesele ama özellikle Bey'li cümleler kurmuşlardır. En başta Hazreti Ali Efendimiz'in meşhur Celcelil diyesi şöyle başlar. Bede'tü bi bismillah. Bede'tü bi bismillah. Mesnevi Şerif nasıl başlıyor? Mesnevi Şerif. Bişlev diye başlar. Dinle. Farsça be. Daha bir sürü buna benzer. Gidin Arapçaların orijinal dillerine bakın. Herkes B'ye hürmetle Feridun'u atlar. Aynı şekilde B ile başlar. Said Nursi nasıl başlar? Dikkat edin şimdi. Cümleleri okuyacağım ben. Birinci söz. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biley nefsim şu mübarek kelime İslam'da şanı olduğu gibi. Burada yazılışlarda bir yanlışlık yapıyorlar. Biley nefsim ünlem koymuşlar. Cümle şu diye başlıyor. Bu gramatik olarak da yanlış bir şeydir. Biley nefsim virgül dersiniz. Cümle B ile başlamış olur. Biley nefsim şu mübarek kelime. Dolayısıyla burada şey ile başlayan bir şey cümle icat etmiş oluyorlar. Yanlış.
Bil. Ey nefsim derken hani size demiyorum. Ben önce kendime söylüyorum. Bence onu vurgulamak istedim.
Olsun.
Yani cümleyi bölmek değil de.
Evet yani B, illa B, B okulacak diye olmaz ya. Yani.
Hayır ama bakınız biley nefsim ben bir cümleyi kurarken bil ey nefsim ünlen yapmışsın bitirmişsin. Böyle bir cümle olmaz ki. Hüküm yok.
Hüküm yok ama şey var. Yani
emir var.
Dikkat çekme
var. Olsun. Peki. Bil ey nefsim şu mübarek kelime. Bil ey nefsim virgül şu mübarek kelime diye devam ettiğinde daha düzgün bir cümlemiz var. Bil ey nefsim şey. Bu benim teorim tabii. Ama doğrusu budur. Şu mübarek kelime, böyle bir cümle başlamaz. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde, yani bu da benim takıntım olsun yani, hepsini beyle başlamış. Yani zaten ilk cümleye başlasa yeter. Birinci söz. Sanki koskoca Türkçe Risale-i Nur Türkçe yazılsın ve ilk eseri de Bey ile başlasın diye yıllardır ayarlanmış, hazırlanmış gibi bir şey. Birinci söz. Yani İngilizce olsaydık first word olacaktı ki yapıyordu artık. Bismillah her ayın başıdır. Cümleyi her hayrın başı Bismillah'tır diye kurmuyor. Bismillah her hayrın başıdır. Bu cümle bir hayır cümlesi mi sizce? Bismillah her hayrın başıdır. Bir hayırdır. Hayırlı bir cümledir. O niye Bismillah'la başlamasın? Bismillah her hayrın başıdır. Cümlesi de Bismillah'la başlar. Başında Bismillah vardır. Her hayrın başı Bismillah'tır dese herle başlamış olacak. Kendi kendini yalanlamış olacak. Bismillah her hayrın başıdır. Yani bu metnin arkasındaki bilinci açık gözlülüğü fark edin diye. Böyle bir gariban bir adam yazmış değildir bu metni. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biz dahi başta onunla başlarız demiyor. Ona başlarız. Ona başlamak onunla başlamaktan farklı bir şeydir. Onunla başlarsak onu araç yapar, onu atlarız, geçeriz, aşarız, açarız. Aşarız demektir. Ona başlayınca onu açmış oluyoruz. Ona açılmış oluyoruz. Ama bitirmiş oluyor muyuz? Sadece başlamış oluyoruz. Bismillah. Aslında bütün Risale-i Nur'un kodudur. Esma-i Hüsna. Allah'ın esmasıyla başlarız. Esma-i Hüsna nedir? Hayatlarımızın neresinde oturur? Esma-i Hüsna bizim baba mesleğimizdir. Benim baba mesleğim. Benim babamı tanıyor musunuz? Büyük babamdan bahsediyorum. Adı Adem olur. Göstermiyorum galiba. Ben peygamber çocuğuyum. Evet. Sahiplerdenim. Ben Adem Aleyhisselam'ın oğluyum. Onun torunuyum. Adem Aleyhisselam'ın yani büyük babamın, babamın bir numaralı full time işi, tam mesai işi. Hobi değil. Ay sufi olalım da biraz esma çalışalım. Değil. Şakralarımız açılsın. İşlerimiz güzel gitsin. Biraz esma ezberleyelim. Değil. Esma eşyanın anlaşılmasının ana kodudur, ana kapısıdır. Varlığın alfabesidir esma. Esma eşya hatırında vardır. Pardon, eşya esma hatırında vardır. Esma eşya hatırında var değil. Esma olsun diye eşya var olmuştur. Önce esma vardır, ondan sonra eşya gelir. Bakınız, bunun adı ne? Esmasına bakalım bunun. Ne? Mikrofon. Pardon, mikrofon. Sesi taşıyan demek. Ses taşıyıcısı. Bu icat edilmeden önce bir mikrofon ihtiyacı yok muydu? Bizim zihnimizde bu mikrofon daha böyle efendim ete kemiğe bürünmemişken, şu hale gelmemişken mesela 500 yıl önce ya arkadaşlar sesimiz gitmiyor ta uzaklara. Şöyle buradan komutan konuşsa da konuşmacı 1000 metre öteden herkes duysa hoparlör sesi birisi çoğaltsa artırsa buradan da telsiz ses alsa sesi oralara götürse diye bir ihtiyaç yok muydu? Demek ki önce ismi var bunun. Önce ismi var sonra cismi geliyor. İsmini koymasak cismini icat edemeyiz. Niye icat edersin ki? Ya ihtiyaç yok da bir şey. Ha pardon, ay birisi turup dururken yanlışlıkla kazara mikrofon demiş. Yani, iyi bari konuşalım mı dedik biz? Konuşmamız lazım dedik. Uçmamız gerekiyor dedik. Uçağı icat ettik değil mi? Uçaktan önce ismi var. Demek ki varlığın da özünde o vardır. Varlığın, eşyanın kendisinden önce esması var. Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği esma bu. Talim-i esma. Eşya var olmadan daha esmasını biliyor. Biz zannediyoruz ki Allah Adem'e isimleri öğretti. Ey Adem bu bardak. Bu isimler değil o. Dili kavramı, varlığın alfabesini öğretti. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam öyle şeylerde, biz şimdi evrim teorisine karşı çıkıyoruz ama çocuklarımızın okuduğu ilkokul bir sınıflarında ilk insan olarak evrimciliğin daniskası olur işte. İlk insan diye böyle tuhaf, salak bir herif gösteriyorlar. Ne diyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Allah insan yaratacak, onu cahil bırakacak böyle kaba saba bir tip. Yavaş yavaş kafayı oraya vuruyor, şurayı cilalıyor, buradaki şeyi buluyor, yola geliyor. Aa diyor. Bu şey olur mu ya? Asıl evrimcilik o fotoğraflarda. O resimlerde ilk çağ, artacak, bilmem. Zihnimize bunu kazıyorlar. Her gün bakıyorduk biz. Evrimcilik orada. Niye Darwin'de uğraşıp duruyorsunuz? Ben işte o adamın oğluyum. Ve Esma-i Hüsna bizim baba mesleğimiz. Esma-i Hüsna din, Allah'ı bilmek, Kur'an'ı okumak, Allah'a kul olmak. Efendim şey diyorlar, bu sufiler böyle anlar. Tasavvuf. Tasavvuf tabiri üzerinden, ben tasavvuf karşıtı değil ama tasavvuf tabiri üzerinden dikkatinizi çektiğimi bilmem. Dinin, yaşamanın standartını, adam olmanın standartını öteliyoruz. Arkadaşlar ilk tasavvuftur. Nereden bildin? Namaz kılar kendisi. Yani namaz kılmak hobi. Ben de pul koleksiyonu yaparım. Şey olur mu? Allah, arkadaş diyor, çok günahtan korkar. Böyle harama işte dokunmak istemez. Şunu ağzına koymaz. Niye? Sufidir kendisi. Sofidir. Böyle el takma yaşa. Sen ne oluyorsun? O sofi olduğu için. Ben de bal tutmaya giderim hafta sonları. O onun hobisi Esma-i Hüsna hobi değil. Hayatımızın standartı. Allah'ın ismini bilmek. Hocam bana şu Esma'yı söyler misiniz? Siz daha iyi bilirsiniz. Sen de ben de iyi bileceğiz onu. İlahiyatçıların işi değil ki Esma-i Hüsna. Suya ne kadar muhtaçsak Esma'ya da o kadar muhtaçız. Yani Allah su yaratmış, lüzumsuz yere sana içiriyor. Allah'ın hangi meyvesini biz tablet yutar gibi yuttuk? Böyle, öyle bir tablet var mı İrem kardeş? Söyle bakayım sen. Yani böyle şey gibi böyle kiraz tanesini yutar gibi yuttuğun bir tablet. Daha böyle kokusuyla seni çekecek falan diyecek. Daha böyle ağzına atar atmaz tadı ayrıca yayılacak. Hiç böyle yüksek dozundan yüksek dozundan falan da korkmayacaksın. Var mı böyle bir şey? Düşünebiliyor musunuz? Daha şu kadar yıl çalışıyoruz. Yani biz herhangi bir tableti çok da ihtiyacımız olduğu halde bak kirazdan çok daha muhtaçsın. Efendim diyabet 2'sin. Bunu almasan işte glukofajını almasan şekerin yükseliyor, düşüyor, bilmem ne oluyor. Diyorsun ya. Nereden çıktı? Bak Allah sana nasıl kendi hoş ilaç da olun nimet ayrı mesele de Allah sana muhtaç olduğun şeyi nasıl lezzetle yediriyor? Nasıl zevkle yediriyor? Esmasını niye zorla sana ezberletsin? Dinini niye sana ite kaka uygulatsın? Ayıp olmaz mı yani? Yüzünden memnunsun. Her gün baka baka doyamıyorsun. Ama Allah'ın dininden memnun değilsin. Ya nereden çıktı? Şimdi az önce daha ikindiye kaldı. Ya, bir nefes attıracak şimdi akşam. Evet. Bil ey nefsim. Demin sevgili kardeşim uyarısı çok yerindeydi. Bir defa bakın. Risale-i Nur'un dilinde ey Müslümanlar tabiri yoktur. Arayıp bulamazsınız. Müslümanlığımızı baz kabul etmez. Müslümanlığımızı insan oluşumuz üzerinden yeniden inşa eder. Deyim yerindeyse sen bir şekilde gece kondu kurmuşsun. Diyor bunun üzerine kat çıkmıyor üstad. Sen şimdi şu gece konduyu da yıkmıyor yalnız. Sen de şurada bir yeni bir arsa koyuyor önüne. Bak. Nefsin, her insanın nefsi varsa bu sohbete oturabilir. Benim nefsim var diyen herkes birinci sözün dergahında diz kırıp oturabilir. Şart koşmuyor. İşte mütedeyyin kardeşim, ehli takva, efendim kardeşim gel otur şuraya falan demiyor. Nefsi olan herkes anlar. Nereden inşa ediyor? Sıfırdan inşa ediyor. İnsan üzerinde, temel insan bazımızdan inşa ediyor. şu mübarek kelime. Hadi diyorsun üstad espri yapıyor. Kelimeye neyi mübarek dedi? Az sonra göreceksiniz. Hiçbir kelime boş yere değildir. Mübarek dediyse, ay şunun yerine Allah Allah şu hoş kelime falan, mübarek kelimesi bizi bir şeye hazırlıyor. Az sonra göreceksiniz. Bereket, mübarek, akıp gidecek. İslam nişanı. İslam anahtar kelime. Metin kendi kendini, kendi temellerini inşa etmeye başladı. Ana kavramları veriyor. Bereket ve İslam. Az sonra Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen. Az önce dedi ki İslam. İslam ne? İslam kelimesi. Ne? İslam nişan. İslam kelimesi nereden geliyor? Teslim olmaktan geliyor. Neye teslim olursunuz? Kuvvete teslim olursunuz. Eyvallah. Ne büyük tükenmez bir kuvvet. Teslim eksenli gelişiyor. Ne çok bitmez bir bereket. Mübarek kelime dedi ya az önce. Bereket bak. Akış devam ediyor. Anlamak istersen Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle, şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın da himayesine girsin. Bedevi Arap çöllerinde seyahat etmek. Hiç Bedevi Arap çöllerinde seyahat ettiniz mi? Ben etmedim. O İstanbul'da seyahat ettik değil mi? İstanbul'daki seyahatimiz kurallıdır. Taksiler sarı renklidir. Ona nasıl, nerede, ne kadara bineceğin bellidir. Otobüsler durakları vardır. Dolmuşların durakları ya da durmaları vardır. Kimliğin ortadadır. Bir hanımefendi olarak geziyorsun, sana kimse dokunmaz. Adın bellidir yani, sen bu ülkenin vatandaşısın. Bak, bedevi bir ortam değil, kuralsızlık yok. Çölde de değilsin. Nerede, nasıl, hangi durakta, neye binip, nereye gideceğin, ne iş yapacağın, nasıl davranacağın, kiminle neyi konuşacağın az buçuk bellidir. Yani aldığınız cüzdanınızı, kimliğinizi kapıdan çıktınız, bakın, şehir hayatındasınız, tamamlısınız. Arabaya binecekseniz, arabanıza binecekseniz, nereye nasıl gideceğiniz belli. Yani durup dururken yolunuzu kimse kapatamaz. Otobüse, taksiye, minibüse binecekseniz, dolmuşa binecekseniz, onlar da belli. Kimliğiniz de belli. İşe gidiyorsanız işte sizi, müdür hanım hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz diye karşılıyorlar. Ya da buyurun şurada iş. Geç çalış diyorlar. Ama Bedevi Arap çöllerinde kural yoktur. Adı üzerinde Bedevi. Çölün de öyle caddesi, sokağı, dağı, deresi, tepesi yoktur. Bir bakarsınız arkanı bir dönersin. Azıcık uykuya dalmışsan az önce gördüğün tepe çukur olmuş. Pardon, nerede, nasıl tarif edemezsiniz. O kadar değişkendir. Kural yok. Öyleyse oranın hükümdarı kimse, orada kabileler vardır, mutlaka bir kabile reisinin ismini alır. Ben falancanın adamıyım demek zorundasın. Onun himayesine giriyorsun. İsmini alınca onun himayesine giriyorsun. Sonra sen olduğun için değil, onun adamı olduğu için hürmet ederler. İhtiyacını karşılarlar. Niye himayesine girersin? İki tane sorunun var çölde. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Şakiler, eşkıya, yol kesiciler. Ne yapacakmışsın? Şakilerin şerrinden kurtulmak gibi bir ihtiyacın var. Bu yetmiyor. yol kesicilerin yolunu kesmesinden kurtulacaksın. İki, hacatını, ihtiyacını da tedarik edeceksin. Suya, gıdaya, yemeğe, barınmaya ihtiyacın var. Bu ikisini karşılaman lazım. Yol kesiciler yolunu kesmesin. Üstüne üstlük senin ihtiyacını karşılasınlar, yol göstersinler, yemek versinler, ekmek versinler, su versinler. Neye ihtiyacımız var? Bir, korunmaya, yani kuvvete. İki, barınmaya, yemek, içmek, yani berekete ihtiyacımız var. Hikaye kendi içinde devam ediyor. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Düşmana karşı perişan, ihtiyacatına karşı perişan. Düşmanına karşı savunmasız, ihtiyaçlarına karşı da tedariksiz. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Mesel dilinin bir özelliği vardır. Mesel, ki burada göreceksiniz, birinci sözden onuncu söze kadar iki adam vardır. Bu iki adam, yenilerde psikoterapide kullanılıyor, hikaye anlatılır. O hikayede kişi kendini kimin yerine koymak istiyorsa kendisi oraya kendini koyar. Öbürü sen şusun demez ona. Genellikle biz her hikayede kendimizi iyi adam yerine koyuyoruz. Ama kötü adam olduğumuzu ancak hikayeyi tek başımıza dinlediğimizde, insafla baktığımızda kötü adam da olabileceğimizi görürüz. Mesel insanı kendisiyle yüzleştirir bu anlamda. Bu mesel de o mesellerden bir meseldir, misaldir. Der ki, kimdi bilgelerden biri? Bu kadar bilgeliği nereden öğrendin diye sorarlar. Galiba Şibli. Der ki, bir köpekten öğrendim. Nasıl yani derler. Dere kenarındayım. Bir köpeği gördüm. Susamıştı. O kadar çok susamıştı ki dayanamadı, dereye su içmeye gitti. Kafayı dereye uzatır uzatmaz dereden kendisine doğru uzanan bir köpek gördüm. Sudaki yansımasını görüyor. Tabii kafa da gitmiş sudan. O kafayı soktukça o da ona doğru kafayı getirince korkup geri kaçtı. Sonra biraz daha kıvrandı. Suyu içemedi susuzluktan. Tekrar gitti. Bir daha kafayı uzattı. Aynı köpek yine kaçtı. Artık üçüncüye biraz daha bekledi. Bekledi. Susuzluğu ağır bastı. Bu defa gitti dereye. Öbür köpek yine oradaydı. Ama susuzluğu o kadar ağır basmıştı ki. Aman dedi. Ne olacaksa olsun. Kafayı sokar sokmaz suya. Öbür köpek kayboldu. Böylece Kevser'ini buldu. Şimdi bunu anlatırlar diyor. Yani sen orada köpek kendisi gibi olan kötü yanını görüyor. Önce korkuyor onunla yüzleşmekten. Yüzleşmedikçe de yüzleşmeyi göze almadıkça da suya kavuşamıyor. Sonunda aman diyor ya. Isıracaksan ısır beni dediğinde Kevser'i buluyor. İnsan da Kevser'i inna dayna kel Kevser. Kevser'i insan ilmini ancak kötü yanıyla yüzleştiğinde görür. İnnen nefse le emmâretün bissûi. Yusuf Aleyhisselam bile öyle diyor. Benim nefsim kötülüğü ister. Bunu öğrendiğin zaman nefsini temize çıkarmaya başlarsın. Nefsini temizlemeye başlarsın. Şimdi iki üstad bize bırakıyor. Hadi bakalım bu hikayede kendini nereye koyacaksın? Bunlar da bu tabirler de şey değildir. Rastgele kullanmış değildir. Onlardan birisi mütevazı idi. Diğeri mağrur. Bu anahtar kelimeye dikkat edin lütfen. İki insan var. Biri mütevazı, biri mağrur. Mesela ikinci söze giderseniz şunu göreceksiniz. Bir iki adam vardır. İki adam. Biri Hudbin, diğeri Hüdabin. Bunlar Araplar kavramlar. Üçüncü sözde iki asker var. Biri temperver. Nefsini çok seviyor. Temperver, öbürü vazifeperver. Dördüncü sözdeki iki adam var. Yine onlar uzunca bir seyahate çıkıyorlar. Biri bahtiyar, diğeri bedbaht. Bunlar tevazu tarifini buradan çıkarıyorsunuz. Tevazu, tevazuya niye tevazuyu öldürür der. İşte, aynı işte. Yapın şurada biraz bir tevazu olayı. Dediğin zaman anla ki sen mütevazı değilsindir. Peki nasıl mütevazı olacağız? Yani mütevazı olduğumuzu kendimiz bile çakmayacak. Kendine bile çaktırmayacak. Kendin çakmaya başlayınca anla ki sen tekebbür et. Şurada mütevazı ol. Evet, şimdi tevazu ayarı insanlara göre yapılmaz. Efendim, Fatma Hanım'a mütevazı olayım, Ayşe Hanım söz konusu olunca olmayayım. Asla tutturamazsın bunu. Tevazuumuz Allah'a konuşlanmaya göredir. Aslında her besmele bir tevazu ilanıdır. Ondan sonrası kolay. Çünkü bu varlık bizim hak ettiğimiz bir şey değildir. Hakkını verdiğimiz bir şey de değildir. İlla böyle mahcubiyet, boynu bükük, tevazu yakışır insana. Bu tevazuyu başaracaksak onu ancak Rabbimize, Allah'a karşı başarmalıyız. Var olmak, insan olmak, konuşur olmak, Allah'a muhatap olmak, Allah'ın kelamına muhatap olmak, Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam olmak, insan olmak. Ebedi hayata aday olmak. Allah aşkına bir sorun değil kendinize. Biz bunları ne zaman hak ettik? İnsan kendi varlığına ne zaman bir tanecik kum tanesi harcına koyabildi? Hepimiz hepimize kendimize sürpriziz. Kendini kendine alıştırma. Yok öyle bir şey. Ne hak ettin insan olmayı, ne de hakkını verebilirsin. Öyleyse seni insan olarak var etmeyi seçene, seni değil de bir başkasını bu bedende var edebilirdi. Seni bu bedende var edene, tercih edene, seni başkasına tercih edene, başkasını sana tercih etmeyene karşı her zaman mahcubiyettir bizim halimiz. Tevazuyu oraya koyacağız. Yani her besmele işimize ay hanım, yani ben hak etmezdim ama sen beni bu kapıdan içeri soktun. Kapıyı çalmak gibidir. Misafirliğe gideriz. Kapıda adımızı söyleriz. Adımızı söylerken ev sahibinin adını söyleriz. Ben Sena'yı, senin arkadaşın. Tanıdığın yani davet etmiştin ya. Benim adımı söylemem, onun adını söylemem, izin istemem demektir. Ben seni çağırdığın kişiyim, senin tanıdığın arkadaşınım. Ben geldim. Dolayısıyla senin izninle geldim demektir. Kapıyı çalmak, ondan izin istemek demek. Eve giriyorsunuz, hiçbir şeyine katkıda bulunmadınız, hiçbir taksitini, faturasını ödemediğiniz evin baş köşesinde oturtuluyorsunuz. Herhalde ilk hissettiğiniz şey tevazu, mahcubiyet olmalı. Biz de öyle bir evde oturuyoruz. Varlığın evinde. Hiç kimse ben şunu hak ettim diye zerre kadar içindeki bir varsa Firavun'dan yanadır. Nemrut'tan yanadır. İblis'ten yanadır. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Mağrur aldanmak demektir. Gurur. Ayet soruyor. Ya eyyuhal insan, ma garreke bi rabbükel kerim. Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? Mağrur, kendi gerçekliği konusunda aldanmış demektir. O yüzden mağrur kelimesi biz gerçi iyi niyetle kullanıyoruz ama yakışmaz bize. Türkiye senin de gurur duyuyor, olmaz. Onur duyabilirsin, şeref duyabilirsin ama gurur duyulmaz. Hani o niyette söylenmişse kabul ederiz eyvallah ama mağrur kelimesini mümkün olduğunca kendinize bir kardeşinize atfetmeyin. Alanı her yerde selametle gezdi. Cümledeki sıfatı fark etmiyor mu zarfı? Alanı her yerde selametle gezdi. İslam. Bir katı-ı tarika rast gelse, az önce katı-ı tarik ne? Yol kesici. Mahsuttan söylüyor. Çünkü her esbab, her sebep bir yol kesicidir. Kat etmek, yol kesmek demektir. Yine Kur'an tabiridir. Katı-ı tarik. Tarih kelimesi, kat etme kelimesi vardır. Der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur tüm seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Lütfen şu cümleye dikkat, iki cümle ard arda geldi. Daima titrer, insan neden titrer? Korktuğu için titrer. Neden korkar? Kuvveti olmadığı için arkasında. İnsan niye dilencilik eder? Muhtaç olduğu için dilencilik eder. İhtiyacını karşılayan bereket olmadığı için dilencilik eder. İnsan niye zelil olur? Korktuğu için zillete düşer. İnsan niye rezil olur? İhtiyacını karşılayamadığı için rezil olur. Titrer, zelil olur, dilencilik eder, rezil olur. Güya kendine güveniyordu, mağrurdu. Hikaye bitti. Bu kadar. Şimdi meselden gerçeğe dönüyoruz. Bakın nasıl hitap ediyor. İşte ey mağrur nefsim, bizi kötü adamın yerine koymuş. Nefsimiz mağrurdur. Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Niye bu dünya bir çöldür? Kavram inşasıdır bu. Dünya deni kökünden gelir. Aşağı yer demektir dünya. Risale-i Nur ve yine Kur'an'ın terminolojisi içinde arz, dünya farklı farklı gelir. Yani dünyaya dünya dediğimizde farklıdır, arz dediğimizde farklıdır. Arz daha olumlu anlamdadır. Dünya ise onun aşağılığını, aşağı yer oluşunu vurgular. Dünya hayatı der, şey demez, arz hayatı demez. Beşer demesi ayrıdır, insan deyişi ayrıdır. Beşerde şaşmak vardır ama insanda ünsiyet vardır. Ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Çölde, çöl ihtiyaçlarını karşılamaktan aşağıdadır. Çöl, düşmanlarına karşı savunma yapmaktan aşağıda bir yerdir. Sana senin ihtiyaçlarını vaat etmez çöl. Yani aşağıdadır. Onun için elmanın orijinal mealine bakarsanız dünya hayatı kelimesinin yerine zaman zaman hatta çoğu zaman hatta her zaman dünya hayat der. Dünya kelimesini aşağı anlamında sıfat olarak da kullanır. Aşağı hayat demektir. Aczin de fakrın hadsizdir. Şimdi ana kavrama geldi. Aczin ve fakrın hadsizdir. Demek ki iki tane sorunumuz var bizim baştan beri. Aciz ve fakir. Aciz neye denk geliyor? Kuvvetsizliğe. Fakir neye denk geliyor? Muhtaç oluşa, bereketsizliğe denk geliyor. Acize karşı bize kuvvet lazım. Fakra karşı bereket lazım. Madem öyledir, şu sahranın Maliki Ebedisi ve Hakimi Ezelisinin ismini al. Buyurun. İlk defa Esma geçti. Ama ezbere mi geçti? Madem öyledir. Sen madem acizsin, aciz olan bir hakim arar. Hükmedici arar. Ha pardon, bir cümleyi atlamışım. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Aczin, fakrın hadsiz, düşmanın hacatın nihayetsiz. Bak hiç sapma olmadı. Başından beri bu kavramları besliyor. Aczin hadsiz, düşmanın nihayetsiz. Yani bir tanesi sınırlı olsa anlayacağım. Yani aczin birazcık olsa ama düşmanın hadsiz olsa bak. Hem aczin hadsiz, hem düşmanın nihayetsiz. Hem fakrın hadsiz, hem ihtiyacın nihayetsiz. Aczi sonsuz, düşmanı da sonsuz olan birinin ilk arayacağı şey ne? Aczine kuvvet verecek, düşmanlarına karşı kendisini koruyacak birini arar. İşte ona hakim diyoruz biz. Hakim, hükmeden. Yani bir şekilde bir yere gidiyorsunuz, tasmalı bir köpek. Size köpeğe mi hoş dersiniz, sahibini mi ararsınız? Sahibini ararsınız. Onun hakimini ararsınız. Çünkü ona karşı acizin hadsiz, o da düşmanın ne yapacağı belli değil. Düşmanlığı da nihayetsiz. Fakrın da hadsiz, hacatın da nihayetsiz. Yani hem elinden bir şey, elinde bir şey yok, hem de elinde olmasını istediğin şeylerde sınırsız. Bu durumda kimi ararsın? Her şeye sahip olan birini ararsın. Hangi Esma? Malik. Malik'i ararsın. Bakın cümle kendi içinde aslında madem öyledir diye başlayan cümle aynı zamanda iki Esma'nın da altyapısını oluşturdu. Durup dururken böyle gözünde sokar gibi ite kaka getirmedi. Sen aczini hissedersen, fakrını hissedersen, aczini hisseden tıpkı suya susamak gibi susayan su arar, acıkan ekmek arar, aciz olan da hakim arar, fakir olan da malik arar. Aramaz mı? Hadisiniz niye malikte ebedi, niye hakimde ezeli? O ayrı bir hikmet olarak dursun, ona sonra geçelim. Ne diyor? Maliki ebedi, şu sahranın Maliki Ebedisi ve Hakim Ezelisinin ismini al. İsmini ezberle demiyor. İsmini almaktır. Esma-i Hüsna'yı alırız biz. Onun altında yaşanmaya, onun adına yaşam. Benim bir malikim var, ben acizim ama. Pardon, benim bir malikim var, ben fakirim ama. Ya da ben fakirim, benim bir malikim var. Ben acizim, benim bir hakimim var. Her kimse bu. Her kimse, bak ön yargılara gitmiyor. Allah'tır demedi daha, dur bakalım. Onu arıyorsun. Arayışın oradan başladı, kendinden başladı. Nefsini bilirsen, başından beri bileyim nefsim diyordu ya, nefsini bilmezsen Rabbini bilemezsin. Nefsimiz neymiş? Aciz. Onun detayına girmeyeceğim. Nefsimizin aciz olduğunu herhalde anlıyoruz. Nefsimizdeki fakrı herhalde anlıyoruz. aciz olan hakimi arar, fakir olan da maliki arar. Ta bütün kainatın dilenciliğinden, dilencilik, maliki bulan dilencilikten kurtulur. Her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın, hakimi bulan da titremekten, korkmaktan kurtulur. Cümle yine ikili akmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Eşyaya dilenci olmanın çok eşyaya sahip olmakla, az eşyaya sahip olmakla orantısı yoktur. Çok eşyanız vardır, çok şeyiniz vardır, çok paranız vardır ama dilenci olabilirsiniz. Onun eşya ile aranızdaki ilişkidir, o seni dilenci edip etmeyen. Eşyanın çokluğu ya da azlığı değildir. Mesela hemodiyaliz cihazları ne kadardır biliyor musunuz? Çok ucuz değil. Ama haftanın iki günü hemodiyalize gitmek zorunda olanlar var. Amerika'nın hastası olanlar. Siz bu insanlara imrenir misiniz? Acır mısınız? Hemodiyaliz bağımlılarına.
İmrenmeyin.
Gıpta eder misiniz? Ya ben de keşke her gün hemodiyalize gitsem falan filan. Ama cip bağımlılarımız var bizim. Onu altından çeksen sıfır hissediyor kendini. Yok, önemsiz hissediyor. Aynı şey. Ben cip alamadım, belki hiç almayacağım. O kadar param biriktirmeyi diyor ama cipe bağımlılık başka bir şey. Cipe binmek başka bir şey. Cipi kendine bindirmek başka bir şey. Semt bağımlılığı var. Dilencilik işte. Çok şeyin sahibisin. Ay bu elimden giderse ben ne yaparım diyorsun. Dilencilik devam ediyor bak. Çok şeyin sahibisin. Ama bir tarafta adam bir lokma bir hırkadır. Bunlar gitse de olur, gitmese de olur diyor yani. Malikim var benim diyor. Nimetle mi yaşıyorsun? Münimle mi yaşıyorsun? Nimeti verene muhtaç olduğunu biliyorsan nimet azalsa da üzülmezsin, çoğalsa da şımarmazsın. Ama nimete bağımlıysa duruşun, nimet azalınca dersin. Azalmasa bile hi demeye başlarsın. Belki azalabilir diye. Çoğal, ah bir çoğalsa. Bak ben nasıl rahat edeceğim. Onun da sonu gelmez. İşte kriz. Evet. Evet bu kelime Bismillah öyle mübarek bir definedir ki dikkat edin mübarek kelimesi geldi tekrar. Başından beri mübarek kelime bereket. Şimdi tekrar mübarek dedi. Ana çizginin içinde bu kavramla dolaşıyor sürekli. Mübareklik olsun diye mübarek demez usta. Mübarek kelime diyorsa, orta sıfatı kullanıyorsa seni bir yere götüreceğinden der. Evet bu kelime öyle mübarek bir kelime definedir ki define ne? Define sürprizdir. Define arayıp bulduğun şeydir. Sana umduğundan fazlasını verendir. Define. Aa, define buldum diyorsun. Senin nihayetsiz aczin ve fakrın. Şimdi dikkat ediniz. Define açılıyor şimdi. Dikkat eder misiniz? Çok önemli burası. Sadece acz, fakr arasın. Acz ve fakrın hakim ve malik ismiyle simetrisinden bahsetmiyoruz. Seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt edip cümleyi burada durduralım. Senin aczin olmasaydı, senin fakrın olmasaydı, sen nihayetsiz kudrete ve rahmete bağlanmayacaktın, onu aramayacaktın, ona rapt olmayacaktın, onunla irtibat kuramayacaktın. Çünkü susamadın, suyu aramayacaktın. Demek ki bizim nihayetsiz aczimiz ve fakrımız bizi nihayetsiz kudreti arattığı için, nihayetsiz kudrete rapt ediyor acizimiz. Nihayetsiz aciz, nihayetsiz kudrete, nihayetsiz fakr, nihayetsiz rahmete rapt eder bizi. Raptiye irtibat. Bir esma daha geliyor. Rab edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Kadir ismi nereden geliyor? Aczimizden geliyor. Aczise karşı kudret, senin nihayetsiz aczin seni nihayetsiz bir kudret arattırıyor sana. Diyorsun ya çaresizim ben, elimden bir şey gelmiyor. Elinden bir şey gelecek biri olmalı. Bir kudret sahibi olmalı. O da kadir olmalı. Sadece kadir olması yeter mi? Yetmez. Çok büyük kadirler var mesela kudret sahibi ama İsrail gibi. Merhameti yok. Bizde de çok acayip merhamet var ama kudret yok. Düşün, çok kudretli biri var ama merhameti yok. Allah korusun. Rahimsiz kadir, kadir değildir. Araba lastiği reklamı, sloganı çok severim ben.
Kontrolsüz güç,
güç
değildir.
Kontrolsüz güç, güç değildir. Evet. Rahimsiz kadir, korkunç bir şeydir. Kadirsiz rahim de bayağı zor iştir. Evet. Kudretsiz rahmet, merhamet zordur. Ama biz hem kadiri hem rahimi birlikte arıyoruz. Demek ki esma sadece kadir bir esma, rahim bir esma, kadir-i rahim başka bir esmadır. Yeni bir renk bulmuş oluyoruz. Ben hem kadiri bulmalıyım hem de bana karşı rahim olmalı. Kadir olup da bana merhameti yoksa eyvah. Rahim olup da bana merhameti var ama elinden bir şey gelmiyorsa eyvah. Demek ki insan aciz ve fakrıyla Kadir-i Rahim'i arıyor. Kadir-i Rahim'in dergahına seni götürüyor. Çünkü derdimiz bizim dermanımızdır. Derdi olmayan kadar büyük dert sahibi yoktur. Tıp fakültesinde bir kural vardır hekimlikte. Acile, özellikle karın ağrısına gelmişse hastanın ağrısı kesilmez. 80-90 yıllardaki öğreti bu şekildeydi ama şu anda tabii karın ağrısı, batın ağrısı değilmiş yani. Batın, akut batın dediğimiz tablo yani karından gelen bir ağrının çok sürpriz sebepleri olabilir. Yani en iyi tahmin ettiğiniz değil, en istisnası çıkabilir. O yüzden acilde karın ağrısıyla, akut batınla ani başlayan karın ağrısıyla gelmişse kural, ağrı kesici verilmez. Ağrı kesici verirseniz, ağrı kesici verirseniz hastayı kandırmış olursunuz. Daha büyük tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü ağrısı olmayan hasta kendini iyileşti zanneder, geri döner ya da tedavilerini almaz. Siz de aldanmış olursunuz. Hastayı tedavi ettim zannedersiniz de daha büyük tehlikeye. Ağrı insanı, insana çare arattırır. Ağrısızlık çok dehşetli bir şeydir. Diyabetik hastaların ileri dönemde diyabet ikili hastaların sinirleri harap olduğu için özellikle parmak uçlarında ve ayaklarında ağrı algısı sıfırlanır. Ayağını sobada yakıyor. İnanmazsınız. Kokusundan uyanıyor. Hızlara kokusu geliyor. İnanılır gibi değil işte. Ağrı ne büyük nimet. Bizim de varoluş ağrımızdır. Aczimiz, fakrımız. Bu ağrı sayesinde biz acil servise gidiyoruz. Kadir-i Rahim'in dergahına doğru koşarak gidiyoruz. Böyle birine ihtiyacımız var, düşünüyoruz. Allah'ı arıyoruz. Evet, bu kelimeyle hareket eden adam o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Bu kelime ne? O adama benzer ki besmele ile hareket eden, ben Kadir-i Rahim'in adını hareket ediyorum diye askere kaydolunca artık sen devlet adını hareket ediyorsun. Senin tek başına oluşuna bakmaz insanlar. Askersin, üniforman var. Hiç kimseden pervan kalmaz. Benim arkamda kanun var, devlet var diyorsun. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle mi? Lisan-ı hal ne demek? Hal diliyle konuşmak. Hal diliyle, besmele, Bismillah, Allah'ın adıyla ne demek? Şimdi onu okumaya başlıyor, öyle mi? Buraya kadar aslında ara bahis bitti. Gördüğünüz gibi Risale'nin bir kavram inşa aracı olduğunu, bir kavram inşa ettiğini, kavramlar üzerinden gittiğini, Esma-i Hüsna'yı her zaman çok özel bir ihtiyatla, çok özenle yerleştirdiğini ama ezbere gitmediğini gördünüz. Ezbere gitmiyor. Metnin içinde, burada mesela şu ana kadar okuduğumuz yerde iki tane metin okuyabilirsiniz. İki tane kavram, iki paralel ray gibi yan yana gitti. Şöyle diyebilirsiniz. Bileğine seçim mübarek kelime, bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dize bağlıdır. Bismillah, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak. Veya şöyle de okuyabiliriz. Bileğine seçim, şu kelime İslam nişanı olduğu gibi, şu kelime İslam nişanı olduğu gibi mevcudatın lisan haliyle bir dize bağlıdır. Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet olduğunu anlamak istersen, çünkü kuvvet, İslam, kadir, hakim bir eksende, aynı şekilde aciz de burada, aciz, kuvvet, kadir, hakim, hadsiz düşman bir kavram. Fakr, bereket, mübarek, malik, rahim, başka bir kanal. Ama ikisi birlikte metnin sonuna kadar yavaş yavaş inşa edilir. Yani bir cümlenin içinde birden çok cümle görürsünüz. Katmanlı bir metinle, kendi içinde sana defalarca konuşan bir metinle karşı karşıyasın. Mübarek kelimesini laf olsun diye koymamış, İslam kelimesini oraya özellikle koymuştur. Buradaki İslam, teslimiyet anlamındaki İslam'dan geliyor. Din anlamındaki İslam değil. İslam nişanı, teslimiyet nişanı diye okunabilir. Büyük i ile yazmaya bile gerek yok. İslam nişanı. Lisan-ı hal ne demek? Lisan-ı hal çözülmezse Risale-i Nur'un ana özelliklerinden birini kavrayamamış oluruz. Hal dilini okuyan, okutan, konuşan, konuşturan bir eserdir. Yani kainat kitabını bizim için okunur hale getirmiştir. Lisan-ı hal dilini çözmek, kainat kitabını okumaya başlamak demektir. Asıl oku, ikra o. Evet, nasıl ki görsen, hal dili şimdi okuyoruz. Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren, zorla bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namına, kendi namıyla, kendi adıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Bir adam tek başına bütün bir köy ahalisini cebren bir yere sevk ediyor, cebren işlerde çalıştırıyorsa, bu tecrübe tabi sahip Rusi Kürt olduğu için onların köylerinde oluyor. Bir adam geliyor, bir ahaliyi cebren bir yere sevk ediyor. Zorla işlerde çalıştırıyor. Kim olabilir bu? Kimsenin de itirazı yok. Fel?
Ağlar.
He?
Ağlar. Çavuş.
Yok yok, baş çavuş. Yakinen bilirsin ki, ağa da tabii vardır. Yakinen bilirsin ki o adam kendi adıyla ya ağanın kuvvetiyle ya aşiret reisinin kuvvetiyle ya da devletin kuvvetiyle çalışıyor. Kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Bir tane adam, bir köylü, bir kaşık su da boğar. Ama bitiriyor. Niye? Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Yani bir kişi kendisinden beklenmeyecek işleri yapıyorsa kendi adına hareket ediyor değildir. Hal diliyle okumaya başlıyoruz. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Zerrecik tohumdan ve çekirdekten içinde bir ağacı taşımasını umabilir misin? Her çekirdek, bizim böyle kirazı yiyip de attığımız her çekirdek ilkesel olarak, prensip olarak, potansiyel olarak üzerine çıkıp tırmanıp da Allah korusun ayağın kayarsa düşüp ölebileceğin tonlarca meyve veren, her mevsim bir ton, öbür mevsim birkaç ton daha meyve verebilecek bir ağacı saklar içinde göm, sula, bak bakalım çıkıyor mu çıkıyor mu, bekle bir 50 yıl. Yani acaba ya bu zaten bundan ağaç olmaz, bunu kullarım çöpe atar diye Allah'ın özenmediği bir çekirdek hatırlıyor musunuz? Çöpe gidecek bu ya, bunu da geçiştirelim falan. Her çekirdek bir ağaçtır. Her tohum. O incir tanesinin içinde dişlerimizin arasında bile küçük gelen o küçücük çıtır çıtır şeyler tohumdur. Her biri bir incir ağacı, her biri sadece incir ağacı değil, o incir ağacından oluşabilecek meyveler, o meyvelerin her birinin içindeki binlerce çekir tohum, o tohumların ekilmesi halinde onlardan çıkacak yeni ağaçlar, onların yeni meyveleri, onların yeni meyvelerinden yeni tohumlar, o tohumlardan yeni yeni ağaçlar. Bir tane çekir incir tohumu. Var mısın yok musun? Var mı yok mu? Var. Ufacık bir şeyden bunu bekler misin? Hal değil, diyor ki ben kendi adıma hareket etmiyorum. Demek her bir ağaç Bismillah der. Bismillah. Şeker alabilirsin. Bismillah diyerek. Eyvallah. Yok kaşıksız içmeyeyim. Olur, şey lazım tabii. Şekersiz içer ama kaşıksız içmiyorum. Bu şey çok güzeldir. Ses. Çay sesi.
Çayın olduğunu işaret.
Evet. Demek her bir ağaç Bismillah de Hazine-i Rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir ağaç Bismillah de nereden dolduruyormuş? Hazine-i Rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Rahmet. Bir kavramı daha buraya yerleştirdi. Bizlere tablacılık ediyor. Tabla nedir? Tablacı? Garson demek. Sadece servis yapıyor. Kendisi pişirmiyor. Her bir bostan, bahçe yani, Bismillah der, matbahayı kudretten, matbaha, mutfak Güzel. Lügat mı bağlantılı? Matbahayı kudret mutfağından bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tavamlar içinde beraber pişiriliyor. Ne dedi? Az önceki kavram neydi? Kudret. Matbahayı kudretten, kudret mutfağından. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar. Mübarek kelimesi geçti, laf olsun diye değil. İnek, keçi, koyun, deve gibi bunlar, bu hayvanlar en'am diye geçer Kur'an'da. Ne demek en'am? Hem hayvanlar demek hem de nimetler demek. Şimdi bu hayvanlar her şeyiyle, efendim, tepeden tırnağa, efendim, derisi, eti, işte bağırsağı, o, bu, kellesi, dışkısı, her şeyi, sütü, her şeyi nimet. İşe yaramayan hiçbir yeri yok. Onun için hani nimetin heykeli gibidir onlar. Yani nimet cisimleşmiş, deve olmuş, nimet cisimleşmiş her haliyle koyun olmuş, inek olmuş, keçi olmuş. Cisimleşmiş yani. Nimetin heykeli. Yani nimete bir heykel olsaydı böyle olurdu yani. Konuşan, yürüyen, işte mörleyen, meğleyen, süt veren, büyüyen, efendim, derisi ayrı, postu ayrı, efendim, tezek olarak yakılan dışkısı ayrı, sütü ayrı, eti ayrı, her şey. Kokoreç de içinde. Bismillah der, rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Çünkü şuradaki mübarek kelimesini bu hayvanların, ineklere, koyun, keçi, en'am sınıflaması, yani bu mübarek hayvanlar sınıflamasını Kur'an'da baz olarak bilmezseniz geçiştirebilirsiniz bunu. Oraya gönderme yapıyor. En'am suresi var. Nimetler demek. Aynı zamanda en'am hayvanlar demek. Bir kavramı başka türlü inşa etmiş oluyoruz. Bunlar mübarek hayvanlar. Bismillah de rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namını en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağa deler geçer. Yani ağacın, otun damar ve kökleri yumuşaktır ama taş serttir. Nasıl yumuşak olan, sert olan taşı deler geçer? Bismillah der. Ondan beklemediğiniz şeydir. Sertliğin yumuşaklığa galip olması lazım. Hayır, tam tersine yumuşaklık sertliğe galip geliyor. Taşlar parçalanıyor. Kökler, damarlar uzanıyor. Demek ki hal dili ben kendi adımı hareket etmiyorum demektir. Evet, havada dalların intişarı, yayılması, meyve vermesi gibi o sert olan taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi, yer altında yemiş vermesi, hem şiddet hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabii yunun ağzında şiddetle tokat vuruyor. Tabii yun kim? Tabiatçılar kim? Böyle bir grup hatırlıyor musunuz? Benim. Ben tabii yunum. Niye? Taşın sertliğini taştan biliyorsan tabiatçısın. Ateşin ne kızıyorsa ateşten biliyorsan tabii yiyorsun. Ben, yani başkalarının aramaya gerek yok. Bizim bakışımızda vardır. Tabii yiyorduk. Tabii yiyorsun. Taş serttir. Tabii taş ateş yakar. Acaba Allah taşı sert halde mi buldu? Aa dedi, bu sert bir şeymiş. Ateşi yakıcı halde mi buldu? Buldu mu? Evet. Ateş niye yakar? Allah emrettiği için mi yakar? Yoksa ateş olduğu için mi yakar? Taş niye serttir? emir icabı mı serttir yoksa kendiliğinden mi serttir? Kendiliğindenlik meselesini aşmamız gerekiyor. Kendiliğindenlik diye öyle bakarsak o zaman iblisin tarafında ele almış oluruz. Diyor ki ben ateşlerim o topraktan, ateş topraktan üstündür. Ateşin kendi başına üstünlüğü yok, toprağın da kendi başına aşağılığı yoktur. Nurdan melekler topraktan Adem'e secde eder. Niye? Toprağı üstün gördükleri için mi? Hayır. Peki melekler Adem'e mi secde ediyorlar? Yok, değil. Adem'e secde et diyene secde ediyorlar. Adem'in varlığı onlar için bir sınama. Adem üzerinden aleyhisselam sınanıyorlar. Meleklerin etten kemikten insana secde etmesini çok görüyorsanız siz kendinizin neye secde ettiğinize bakın. Neye? Taşa. Kabe'ye. Niye? Biz Kabe'ye mi secde ediyoruz? Allah olmasa Beytullah'ın ne önemi var? Tabiiyyunluk bu. Tabi, ilk tabiiyyun şeytan, onun da bizde karşılığı var. Ben erkeğim daha üstünüm, ben Türk'üm daha üstünüm, ne mutlu Türk'üm diyene. Ne yazık Japon'um diyene. Kendine ait olmayan, kendi emek vermediğin şey üzerinden kendine itibar devşiriyorsan tabiiyyunsun. Şimdi bir eşyanın özelliği, o eşyanın kendisine kilitlenirse tabiiyyunluğumuz başlar. Onun için iki nokta, biri sertliktir, biri yakıcılıktır. En çok zorlandığımız noktada budur. Sertlik taşın özelliğidir. Doğru, böyle gözlemledik. Ama taşın yumuşadığı özel bir an vardır. Yakıcılık ateşin özelliği. Bunu biliriz.
Ateşin yakmadığı
ama ateşin var. Yakmadığı var. Özel bir an vardır. Şimdi geliyor, bak ne diyor.
Taş en... dönüşüyor, sonuçta yumuşuyor da.
Bekle. En güvendiğin salabet ve hararet. Salabet, sertlik, hararet, yakıcılık dahi. Emir tahtında hareket ediyorlar. Yani Bismillah diyorlar. Allah'ın izniyle diyorlar. Senin adına yakarım, senin adına sert olurum diyorlar. Şimdi burada imanımız sınanıyor işte. Sahi mi? Yok canım. Bak ne diyor. O ipek gibi yumuşacık damarlar, birer asa-i Musa aleyhisselam gibi fegül nadr bi asakel hacer emrine imsal ederek taşları şak eder. O ipek gibi yumuşacık damarlar, kökler, taşların karşısında tıpkı Musa aleyhisselamın asasına asanı taşa vur demiştik. Emrine. Onlar da bir asa gibi taşa vuruyorlar kendilerini. Taş da tıpkı asa-i Musa. Musa aleyhisselamın asası karşısında parçalanır, yumuşar gibi yumuşuyor. Şimdi burada birkaç tane dersi aynı anda alıyor. Çok çarpıcı bir nokta. Bir tanesi, asa-i Musa diye bildiğimiz mucizeyi şimdileştiriyoruz. Demek ki Musa'nın asası ne kadar taşa göre yumuşak, taşlar onun karşısında ne kadar arkasında Musa var, Musa'nın da arkasında da Rabbi var diye sertliklerinden vazgeçiyorlar. Taşların yumuşadığı bir andır Musa aleyhisselamın asa mucizesi karşısında. İlk defa sertliklerinden vazgeçiyorlar. Eğer sertlikleri kendilerinden olsaydı vazgeçmezler. Sertlikle taş, biz onları bitiştirmiştik, birbirinden ayrıldı ilk defa. Ondan sonra hep taş ve sertlik hep birlikte oldu. Peki nasıl okuyacağız taşın ve sertliğin hep birlikte oluşunu? Demek ki taş kendiliğinden sert değil, sert ol emrine karşı yumuşaklığından dolayı sert. Sert ol. O halde bütün taşlar yumuşaktır. Sertliğinden dolayı yumuşaktır. Allah diyor ki ben en sert sen ol. Peki. Baş göz üstünde. En sert taş yumuşak. Ben size bir öteye geçiyorum diyor ki taş da yumuşaktır. Emri ilahi karşısında taş yumuşaktır. Sert ol emrine karşı. O kadar yumuşak ki, bu o kadar boynuzmuş ki hep o emrin dışına hiç çıkmıyor. Taşın sertliği kendinden değil, taşın sertliği emirden geliyor. Yani Allah adına hareket etmesinden geliyor. Bismillah diyor taş hal diliyle. Sürekli sert oluşunun sebebi, sürekli sert ol emri karşısındaki yumuşaklığıdır. Ontolojik olarak taş, yani Allah'la ilişkisinde yumuşaktır. Onun emrine karşı yumuşaktır. Dolayısıyla kendisinden fiziksel olarak daha yumuşak olan Asa-i Musa ya da ağaçların kökleri dokunduğu zaman o da vazgeçiyor. Sertliğinden, katılığından vazgeçiyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Taş çünkü vazgeçmeyebilir. Bu işin biyokimyasal açıklaması köklerin ucunda asitler vardı, bilinmeleri falan geçin. Asit niye asit? Asite o özellik nereden nasıl hitap edildi yani o eşyanın kendisine atfettiğimiz sıfatlar eşyanın kendisinde kalırsa biz tabiiyyun bakışıyla bakmaya devam ediyoruz demektir. Ya hocam bunu yani sayfası bilmiyor musun? Şimdi açıklandı bu. İşte köklerin ucunda asit yapılıyor. Bundan da eriyor o biyokimyasal reaksiyonları. Yok sanki bilmiyorduk. Su nereden serin? Hidrojen, yanıcı, oksijen, yakıcı. Nereden icap etti? Bak, iki yani yakıcı ve yanıcı bir araya gelip kendi alışkanlıklarını, yakıcılıklarını terk ediyorlar. Biz suyu serinlemek için dudağımıza her değdirdiğimizde şimdi şuradaki Azay-ı İbrahim mucizesine tanık olmuyor muyuz? Ateş sadece İbrahim Aleyhisselam'a karşı serin ve selametli olmaz. İbrahim Aleyhisselam onun uç örneğidir, örfü. Yani belirgin olan örneğidir. Hayatımızın içinde var bu mucize. Yani laf olsun orada, İbrahim Aleyhisselam işte Nemrut ateşe atmış, ateş yapmamış. Vay be, ne müthiş olay. Bunu diyelim diye anlatmıyor ki bunu bize Kur'an. Şimdileştirmek durumundayız onu. Burada ve şimdi. Here and now diyor şeyler. Bir kavramı. Here and now. Burada ve şimdi yapmadıysan, tarihselse uzakta seni ilgilendirmez. Kur'an sana o zaman konuşma demektir. Demek ki ne damarların yumuşaklığı kendinden, ne taşın sertliği kendinden. O gerekirse yumuşak olan sert olabiliyor, sert olan yumuşayabiliyor. Değişip dönüşebiliyor. Bunlar şimdi tıpkı bir fotoğrafın negatifini bir kez görüyorsun. Daha sonra onu pozitifini okumaya başlamak gibi bir şey. Sürekli pozitif göre göre sen hep bütün fotoğraflar pozitif sanıyorsun. İlk defa sana negatifi gösteriliyor. Aa siyah beyaz, beyaz siyah olmuş. Korkunç diyorsun ya. Aa öyle.
Esasında orada çift taraflı bir bismillah var, öyle değil mi?
Çift taraflı bismillah nasıl diyorsunuz?
Yani orada kökler bismillah değil.
Eyvallah.
Allah'ın gücüne, kudretine dayanaraktan o taşı deliyor. Evet. Ama taş da Allah'ın emrine dinleyip bismillah deyip Allah'ın adıyla yumuşuyor.
Tabii.
Esasında evet. Orada bir umumiyet, bir şey, bir birleşme noktası çıkıyor, öyle değil mi?
Eyvallah, çok doğru, evet. Aslında bu bizim iletişim üslubumuzu da buradan örnek çıkıyor. Yani. Bazen yumuşaklık sert olan muhatabı daha çok etkiler. Onu da yumuşatır. Buradan bu hazinedir Allah'ın kelamı birden çok konuşur bize. Düşünsek daha neler neler çıkıyor. Evet, iki tarafta besmele ediyor. İki tarafta Allah'ın izniyle Allah'ın ismiyle Allah adına hareket ettiğini gösteriyor. Yani eğer kendi başlarına olsalardı, Yani kendi başlarına terk edilmiş olsalardı, Bedevi Arapça üzerindeki o mağrur adam gibi, ben canım bu yumuşaklık bana yeter, ben önüme sert kaya da çıksa parçalarım, ben de sertim, istediği kadar kökler gelsin, bana ne falan deseydi, hiçbir ağaç büyümezdi. Evet. Ve o sigara kağıdı gibi, derler misiniz, Asa-i Musa gibi فَقُلْ نَدْرِبْ بِيَسَاكَ الْحَجَرْ اَمْرَ اِمْسَى ederek taşları şak eder. Mesela orijinal Risale-i Nur metninde ayet meali verilmez kolay kolay. Ama aslında okumaya devam ederseniz فَقُلْ نَدْرِبْ بِيَسَاكَ الْحَجَرْ ayetinin Arapçasını bilmeseniz de onu takdim eden cümlenin içinde onun bütün kelimelerini bulursunuz. Neymiş? Taşlar, şak. Ayetin devamında inşikak var. Şak etmek. Şaklı kamer. Asa-i Musa. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazilin yapraklar, birer Azay-i İbrahim gibi, dikkat edin şiirselliğe, az önce Asa-i Musa, şimdi Azay-i İbrahim dedi. Ateş saçan hararete karşı, yanu yanar küni berden ve selama ala İbrahim. Bu benim bildiğim müstalarda ala İbrahim kısmı yok. Yanar küni berden ve selama dır. Ayet devam ediyor ama bu müstak sadece selama kısmını almış. Kontekst onu gerektiriyor. Böyle bir şey vardır. Kur'an ehlinin ayetleri kısmen almak gibi bir yetkisi vardır. Yani nar-ı kül-i berden ve selama ayetini okuyorlar. Bakın yine Azra-i İbrahim gibi ateş hararete karşı ey ateş kün ol berden serin ve selametli ol ayetini okuyorlar. Evet. Buraya muhtemelen ya sehven kuruldu ya da bir iştihat icabı kuruldu. Ala İbrahim kısmı yok. Zaten İbrahim geçiyor seyircimde. Azay İbrahim dedi. Asay Musa, Asay İbrahim. Demek ki ateşin yakıcılığı kendinden değil. Allah bize Azay İbrahim üzerinden onun örneğini veriyor. Azay İbrahim dost olmak, halil olmak da budur zaten. Diyor ki ateşi söndürelim. Ey İbrahim, yok diyor, ateşin içinde de Rabbim beni görüyor. Ateşin sönmesini, yani kurtuluşunu ateşin sönmesine endekslemiyor. Olsun diyor. Ateşin Rabbi Allah değil mi? Ateş sönmeden de bana kurtuluş verir. İlla ateşin sönmesi gerekmiyor. Onun için hayatımızda bazen şartların değişmesini huzurumuza şart koşmayalım. Endekslemeyelim. Aynı şartlar içinde Allah'ın huzur verdiği, selamet verdiği, bereket verdiği insanlar da olabilir. Yani biz kriz geçsin de evimize bereket gelsin diyemeyiz. Zaten kriz doğuran şey şükürsüzlüktür.
Kanuni'den iyi yaşıyoruz yani.
Vallahi iyi yaşıyoruz tabii. Kanuni'nin sofrasında domates hiç olmamış yani. Şükretmeliyiz. Domates... Patates.
Çünkü o zaman domates.
Var da gelmemiş daha. Şeyde 1800'lerde falan gelmiş. Domates. Nereden gelmiş tahmin ediyor musunuz? Kudüs'ten değil. Güney Amerika'dan. Tomatos, potatos. İspanyol canım. Kudüs'ten. Neyse. Bu ayrı bir bahis. Ateş ve taş. Güncel demek gerekirse ayet-i kerime diyor ki ne oldu size ey beni İsrail? Kalpleriniz katılaştı. Taş gibi hatta taştan da katılaştı. Onun için taşları bu zalimlerin zalim olan ataları zamanında utandırmıştır. Taşlar utanıyorlar. Yani biz bu kadar katı olamadık. Çünkü Asay-ı Musa'yı gören taş çözülüyor. Asay-ı Musa karşısında taşların çözüldüğünü gören bu adamların kalbi çözülmüyor, yumuşamıyor. Tekrar ediyorum. Asay-ı Musa'yı gören taşlar bile yumuşuyor. Asay-ı Musa'yı gören taşların yumuşadığını gören adamların kalbi yumuşamıyor. Allah da diyor ki sizin kalpleriniz katılaştı, taş gibi, hatta taştan da katı. Çünkü taş Musa Aleyhisselam karşısında yumuşadı, sizinkiler hala katı. Onun için kalbi taş olandan merhamet umulmaz. Kalbi taş olanın kalbiyle ve geri kalan bedeniyle gideceği, tutuşturacağı tek şey vardır. Besleyeceği cehennem ateşidir. Ehlinizi, yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Taş o taş. İnsanda görmüşte dünya o insanlar. Evet. Bakınız kavram nereye kadar geldi. Dikkat ederseniz Asay-ı Musa kıssası bereket mucizesidir. Azay-ı İbrahim kıssası da mucizesi de teslimiyet mucizesidir. Yani Kadir Rahim, aciz fakr. Fakra karşı taşlardan su akıtan, taşları yumuşatıp onlardan pınarlar akıtan bir Rabbimiz var. Efendim, acize karşı ateşin içinde de serinlik gül bahçesi açan bir Rabbimiz var. İbrahim Aleyhisselam üzerinden biz teslimiyeti, Musa Aleyhisselam üzerinden de bereketi okumuş oluyoruz. Bir de bize kavram veriyor. Yani buradan yapraklara bakıp İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesini okuyabilirsiniz. Buradan kök ve damarlara bakıp Musa Aleyhisselam'ın mucizesini her an okuyabilir, görebilirsiniz. Onu da canım bunda şaşılacak bir şey yok diye bakmayın. Hayretimi artır diyor Peygamberimizin duası bu. Hayretimizin artması lazım. Düşünebiliyor musun? Havalar sıcakken 30-40 dereceye çıktığında güneşin karşısında yapraklar yaş ve kuru kalıyor. Sonbahar olunca havalar biraz daha soğuyor, güneş bulutlanıyor, yapraklar kurumaya başlıyor. Abi biz bunun fizyolojisini yaradık bittik falan demenize gerek yok. Onları bilmek başka, açıklamak başka. Biz sadece bildiğimiz, açıklama dediğimiz şeyler tasvirden ibarettir. Betimlemiş oluyoruz. İki tane sebeple bir sorucu yan yana getirip açıklamış oluyoruz. Yani efendim şundan dolayı şöyle oldu da bundan dolayı böyle oldu. Hiçbir sebep, hiçbir sorucu açıklamaya yetmez. Bizim alışkanlıklarımıza biz açıklama diyoruz. Öyle diyoruz yani. Hem şimdiye kadar böyle olduğu için kural onu gerektiriyor. Kur'an ne? Seni şimdiye kadar öyle görmüş olmak. Şimdiye kadar öyle görmüş olmak aşkına değildir. Sadece alışkanlıktır. Evet, madem her şey, madem Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz de Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen kafir insanlardan almamalıyız. Bir not var. Diyor ki Allah adına kesin bir hayvan etini yemeyin. Ey iman edenler, Allah adına kesin bir hayvan etini yemeyiniz. Bu Allah adına verilmeyeni almayınız diye de yorumlanabilir diyor bunu bir başka yerde. Üstad. Sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmeyiniz. İncitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Yani veren de Allah adına versin, ben veriyorum demesin. Alan da Allah'tan aldığını bilsin, veren karşısında ezilmesin. Çünkü Allah sadakayı, infakı, zekatı diyor. Benim size verdiklerimden verin. Hakkına kendinizden vermeyin diyor. Zekat nedir? Temizlemedir. Vererek temizleniyoruz. O halde en büyük kir nedir? Kendi elindekinin kendine ait olduğunu zannetmek kirdir. Paslanmadır, çamurlanmadır. Çünkü Allah adına Bismillah dememiş oluyoruz. Allah, bu benim elimde, benim kazandığım, bu ben kendi ellerimle kazandım. Ben bana malikim, benim sahip, benim acizim yok, benim farkım yok. Ben becerdim bunu dediğin zaman besmeleyi ihlal etmiş oluyorsun, duruşunu kirletmiş oluyorsun. Aslında sen Allah ver dedi diye verdiğinde, Allah ver dediğinde verdiğinde, Allah'ın ver dediğine verdiğinde, Allah ver dediğince verdiğinde Allah'ın kuluna vermiş olmuyoruz. Allah'a vermiş oluyoruz. Çünkü Allah ver dedi diye veriyoruz. Yani 40'ta birini onun kuluna veriyorsun ama 40'ta 40'ını Allah'a teslim ediyorsun. Çünkü Allah adına vermek, Allah bana verdi de ben veriyorum demek. Allah'ın bana verdiğini, benim olmadığını, Allah adına elinde tuttuğumu böylece kendi kendime söylemiş oluyorum. Asıl kiri o zaman temizlemiş oluyorum üzerinden. Asıl kibri, şeytana benzemeyi, iblis gibi olmayı işte o zaman kendi üzerinden uzaklaştırmış oluyorum. Çünkü gerçek kir, kibirdir. Büyüklenmedir, sahiplenmedir. Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Başa kalkmayacağım. Allah namına almalıyız. Bir gün almaksa senin efendim rolün ezilmeyeceksin. İzzetini alacaksın. Çünkü zekat vermek de Allah adınadır. Zekat almak da Allah adına. Bileceğiz. Efendim bundan sonrasını zaten size bırakıyorum. Bu metnin nasıl yavaş yavaş bizi beslediğini, bakın nereye götürdü bizi. Musa Aleyhisselam'la tanıştırdığı bereketli müjdesi, İbrahim Aleyhisselam'la tanıştırdığı teslimiyet mucizesi. Mütevazı. Eyvallah. Kaç tane İsmail'e tanıştınız? Hiçbir esma, kelimeyi tekrar okuyun, o cümleyi gidin lütfen. Şimdi esma. Hatta eve gittiğinizde sözleri alın elinize. Herhangi bir sayfasını açın. Nerede hangi esma geçiyor diye bakın. O esmanın geçtiği cümleyi bir test edin bakalım. O esmada o esmanın icabıdır söz konusu yüklem, eylem, özne, her neyse. Evet. Buyurunuz. Anladım. Çok kısa da izah edeyim. Maliki ebedi. Malikiyet sonradan, pardon, diyelim ki bir malikiyetiniz var. Daha sonra bu malikiyet sizden gidecekse, sahiplik, gerçekten malik misiniz? Şimdilik malik olunmaz. Gerçek malik, maliki ebedidir. Hep elinde kalacak olan. Hakim. Hakim başka, hakim başka. Karıştırmayın. Bir tanesinin A'sı uzar, bir tanesinin İ'si uzar. Hakim hikmettir, hakim hükmetmektir. Hakimiyet sonradan olmaz. Öteden beri, sonradan ele geçirmişsen oranın hakimiyetini, gerçek anlamda hakim değilsin demektir. Başından beri hakim olmalısın. Hakimi ezeli. Maliki ebedi. Yani ben fakrım için öyle bir malike gitmeliyim ki ondan bir şey istediğinde onun mülkü azalmasın. Hep ebedi malik olsun. Ben öyle bir hakim hükmeden bulmalıyım ki onun hükmediciliği, onun kudreti bana her zaman yetişsin. Sonradan gelmiş olmasın. Çünkü sonradan hakimiyet hakimiyet değildir. Daha sonra sonradan gidecek mülkiyette mülkte malikiyette malikiyet olur. Maliki ebedi hakimi ezeli deriz. Aslında ebed ve ezel kelimeleri de birbirinin zıttı, simetrisi gibi görünüyor. Birisinin ebediğinin sonu yok. Ezeliğinin de başı yoktur. Biz bunu kendi eksenimizde böyle tanımlarız. Yani baş, sonsuz, nihayeti olmayan, ebedi, başı da olmayan ezelidir deriz ama bunu kader esasında onu ben bitireyim. Şöyle bir misal vardır. Der ki, zamanla ilgili bakınız, ebediyet ve ezeliyet. Zaman bizim içinde bulunduğumuz şeydir. Biz zamanın mahkumuyuz. Ama zamanı var eden, zamanı halk eden, yaratan zamanın haşa mahkumu değildir. O zamana yukarıdan bakar. Zamanlar üstüdür. Zamanlar üstü olmak tıpkı karayolunu örneğin helikopterden ya da uçaktan izlemeye benzer. Yukarıdan karayolunda gidiyorsanız sizin önünüzde bir araç vardır. Arkanızda da bir araç vardır. Size göre o araç bir tanesi önünüzdedir, öbürü arkanızdadır ama aynı şekilde 4000 metrede süzülen bir uçaktaysanız tepeden şöyle bir bakın, ilk uçak yolculuğunuzda onu deneyin. Size göre karayolundakiler için geçerli olan öncelik sonralık, arkadan geliş, önden gidiş bitmiştir. Sizin için geçerli değildir o. Hepsini aynı anda görüyorsunuz. Yani siz onlara göre ezeliysiniz, ebedisiniz. Yani onların bulundukları düzlemin dışındasınız. Siz onların arkasında olanın da arkasındasınız. Onların önünde olanın da önündesiniz. Çünkü aşağıdan ancak öyle tarif edersin bunu. Yolda olan bunu ancak öyle tarif eder ama yukarıdan bakan için o tarif eksiktir. Yani ezeli ve ebedi olmak zamanlar üstü olmak demektir. Malikiyet de, hakimiyet de zamanlar üstüdür Allah için. Öyle birini ararız biz zaten. Bin yıllığına hakim bir Allah. Yok, bir milyon yıllığına malik bir Allah. İşimizi görmez. Eyvallah. İnşallah diğer serilerden bu kadar uzun olmaz.